Peygamberler Kervanı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Değerli dinleyenler, Peygamberler Kervanı programındayız ve sizlerle birlikte peygamberlerden ilk olan Hazreti Adem'i ve onunla birlikte şeytanın da şeytanlaşma serüvenini öğrendik. Bugün Hazreti Adem'in iki oğlunun öyküsünü Kur'an'dan öğrenmeye çalışacağız inşallah. Allahu Teala bir de bize onları anlatıyor. Dolayısıyla biz de peygamber olmadıkları halde peygamber Hazreti Adem'le direkt ilgilerinden onun oğullarının da durumunu öğrenmek derdindeyiz. Çünkü bizim için peygamber sadece bir vahiy getiren ve işte alın bunu okuyup git deyip giden birisi değildir. Peygamber tüm tavırlarıyla örnektir. Babalığıyla, kocalığıyla, davranışlarıyla. Dolayısıyla Adem'in iki oğlunun öyküsünde de bizim için ilgi var ve onlardan bilgilenmek zorundayız. Peki hangi suredeyiz öyleyse? Maide suresini okuyoruz şimdi. Çünkü bu öykü bize Maide suresiyle anlatıldı. Maide suresi sofra demek. Kur'an'da bir sofra. Hazreti İsa'nın havarileri Allahu Teala'dan bir sofra istiyorlar. Bu konunun anlatıldığı bir bölüm. İnşallah Hazreti İsa konusu geldiğinde onu da anlatacağız. Kervanda ona da takılacağız inşallah. Ama bugün Maide suresinde yani bu sofradan biz Adem'in iki oğlunun öyküsünü konuşacağız ve düşüneceğiz. Maide suresi Kur'an'ın 5. suresi. Hani elimizde meal var artık ve açıyoruz. O mealde 5. sureyi buluyoruz. Benim okuduğum mushafta, kitapta 111. sayfadayım ben ve ayet no 27. Öyleyse Maide suresi ve 27. ayetten itibaren bakıyoruz kıssamıza, öykümüze, takılıyoruz ve peygamberler kervanında yeni bir şahsiyet öğreniyor, yeni bir kimlik kazanıyoruz inşallah. Şöyle başlıyor ayetler. Vetlu aleyhim nebe ebney ademe bilhak. Onlara diyor Allahu Teala, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hedefleyen bir emir. Onlara Adem'in iki oğlunun öyküsünü bir gerçek olarak, hak ve hakikat bir cümle olarak oku, anlat. Vetlu aleyhim ifadesi, onlara tilavet et, onlara oku. Ama biz bunu nasıl anlayacağız? Bu okuma Kur'an'ın diğer bölümlerindeki oku kelimelerinden biraz farklı. Tilavet, ardına düşülecek bir okuma tipi demektir. Çünkü tela kelimesinde böyle bir yapı varmış. Yani okunan bilginin peşine takılmak gerekiyor. Dolayısıyla onlara öyle bir gündeme getirişle getir ki artık onlar bu okudukları, bu öğrendikleri, bu bilgilendikleri şeyin ardına takılsınlar. Hani insanlar derler ya, bana takıl hayatını yaşa filan diye. Bu şimdi konuşacağımız bilgi ardına takılıp hayatımızı yaşayacağımız türden bir bilgidir. Peşi sıra düşeceğimiz bir bilgidir. Gündemlerine getir. Bunu düşünsünler. Hayatlarında bu önemli bir madde haline gelsin. Bugünkü mevzuları bu olsun. Bunu konuşsunlar uzun uzun. Bununla birlik olsunlar yani. Ne o? Adem'in iki oğlu var. Onu anlatacak Kur'an bize. Hem de hak olarak gerçek. İçinde bir hikaye bölümü yok. Masal, mesel değil bunlar. Bir varmış bir yokmuş hikayelerden de değildir. Hak, bunu anlıyoruz. Yani gerçek. Bununla birlikte hakkın ikamesinde, gerçeğin ortaya çıkmasında bu kitabın, bu bölümünün, bu öykünün mutlaka yeri var, önemi var. Allah haktır ve hak olan bir söz indirmiştir. Hak ortaya çıksın diye, haklar kazanılsın diye. İşte hak bir öykü dinliyoruz şimdi Allah'ın kitabından. Onlara bunu oku. Nebe kelimesinin haber olduğunu söylemiştik daha evvel. Onlara bunun haberini ver diyor Allah-u Teala. Artık bununla haberlenmemizi istiyor. Kur'an'dan değil ama genel geçer tüm bilgilerden Adem'in iki oğlunun adlarının Habil ve Kabil olduğunu öğreniyoruz. İşte insanlar bu ortak bilgiye sahip oldukları için biz de üzerine çokça durmadan ama yine de Habil Kabil diyerek iki farklı tarafın ifadesi manasında bu isimlendirmenin kolaycılığına kaçıyoruz biz de. Değilse Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala onların adlarından bahsetmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de böyle bir ifade yok bize. Dolayısıyla aslında isimleri mevzu bahiste değil. Çünkü onların yaptığı şey önemli. Ortaya koydukları ahlak, davranış biçimi önemli. Biz ismin peşinde değiliz. Ya kimmiş bunlar? Adları nelermiş? Bu benim derdim değil. İnsanlar kendilerini ilgilendiren mevzularla olacak, onu konuşacaklar. Bu bilgi benim cennetime lazım mı? Bu bilgi beni cehennemden kurtarır mı? Bu bilgi dünyada beni Allah'a daha iyi kul eder mi? Değilse niçin peşine düşeyim? Değilse niçin onunla birlikte olmaya çalışayım? Onlara o zaman Adem'in iki oğlunun öyküsünü anlat. Hani diyor Allah-u Teala? Artık alışacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu tür ifadeleri sıkça ve hem bütün öykülerin başında göreceğiz neredeyse. İz garrabe gurbanen فَتُكُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Şimdi Allah-u Teala hatırla diyor. Yani artık hatırınıza getirin. Allah'ım nereden bilelim? Biz bu hatırayı yaşamadık. Nasıl görebiliriz, nasıl anlayabiliriz ki deme yok. Çünkü Allah-u Teala işte size hatırlatıyoruz diyor sanki. Ve bundan sonraki tüm hatıralarımızın içerisinde bu yer alacak. Evet Allah'ım hatırlıyorum. Sen hatırlattığın için hatırlıyorum. Sen benim hatıralarımın arasına kattığın için hatırlıyorum Allah'ım. Evet diyor ki Rabbim hatırlayın. Onlar Rablerine yanaşmak, yaklaşmak adına Allah-u Teala'yı memnun etmek için Allah'ın verdiği bir emir gereğince kurban verdiler. Kurban kestiler demeyelim isterseniz. Allah'a yaklaşacak bir kurbanlık kurbanladılar. Garrabe kurbanın kelimesinden böyle anlayacağız. Sahip oldukları bir şeyle, sahip oldukları şeylerle Rablerinin rızasını kazanacak bir eylem ortaya koymak. Bir fedakarlık, bir vefakarlık ve bir bakıma bir adak durumundaydılar. Kurban nedir? Kurban kişinin Rabbinin rızasına yanaşmak ve yaklaşmak için Allah'ın istediği cennete dahil olabilmek adına yaptığı fedakarlıklardır. Kendisine verilenlerden yine Allah rızası için verebilme çabasıdır. Onlar böylesi bir kurban vermekle görevlendirilmişlerdi de ikisi de kurban verdiler. Ama Allah onlardan bir tanesinkini kabul etti, diğerinkini kabul etmedi. Olay bu. Ne kurban kestiler, ne verdiler, neler oldu? Allah-u Teala bunu söylemiyor. Ama ortada şöyle bir durum var. Allah onlardan bir kurban vermelerini istedi. Sahip olduklarından bir şeyleri Allah adına vermelerini istedi. Neleri vardı? Gözden geçirdiler. Onlardan bir tanesi ki Habil diyoruz, sahip olduklarından en değerlisini seçti. Çünkü onlara, ona tüm bu malı veren, tüm bu yetenekleri veren, tüm bu nimetlerle onu donatan Allah'tı. Ve Allah bir şey istediğinde ona yine Allah-u Teala'nın verdikleri güzelce verilirdi. Samimiyetle verilirdi. Cimrilik yapılmazdı. Veren Allah'sa istediğinde de ona teslim edilecekti yine bu verilenler. O öyle düşündü. Samimiyet kulluğun başıdır. O bakımdan biz Allah'a kulluğu en çok ve en güzel anlatan sure belki İhlas suresidir. Yani bir olan Allah'a kul olmamızı emreden suredir. Biz o surenin adını İhlas diyoruz. Yani samimiyet, içtenlik suresi. Öyleyse kul olmanın birinci şartı içtenlik, samimiyettir. Tek Allah'a, yek Allah'a ibadet edebilme güzelliğidir. Evet, o Allah'a kurban verdi. En değerli şeyini en güzel bir şekilde içinde bir zorlanma olmaksızın teslim etti. Ama diğeri diretti, cimrileşti. Kendisine verenin Allah olduğunu unuttu ve Allah-u Teala bir bakıma şeytanın kendi damarına girmesi neticesinde o yanaşmadı kurban vermeye ve seçmedi güzellerinden ve hoşa gitmeyen şeylerden verdi, hoşa gitmeyen bir gönülle verdi. Allah-u Teala verilene değil de aslında verme tarzına, veren gönüle bakar. İşte bu noktada o bunu yapmayınca onun kurbanı kabul edilmedi. Evet, Allah da o dönem için kabul ediliş veya kabul edilmeyiş belli oluyordu. Rivayetlere göre Habil'in kurbanı kabul edildi. Gökten inen bir ateş ile onun kabul edildiği ortaya çıktı. Ateş indi ve kurbanın konulduğu yerde ateş o kurbanı yaktı. Böylece Habil'in kurbanının kabul edildiği ortaya çıktı. Ama Kabil için bu olmadı. İşte bu noktada artık Kabil bir suçlu arıyordu. Oysa babası Adem Aleyhisselam da günah işlemiş ve günahın sonrasında tövbeyi yaparken suçun kendisinde olduğunu bilmişti. Annesi Havva ile birlikte ağlamışlar ve Allah'ım affet demişlerdi. Ve biliyorlardı ki suçu işleyen kendileriydi. Ama şeytan öyle yapmamış. Ben demişti, ben iyi bir adamdım aslında ama beni yoldan çıkartan sensin diye Allah'ı suçlamış, bir suçlu aramıştı. İşte bu noktada Habil babasının gösterdiği güzelliği gösterirken, yani peygamberi çizgide giderken, Kabil şeytani bir form, şeytani bir yol izledi ve o da bir suçlu aradı. Kurbanın kabul edilmemesinin sebebi ve suçlusunun Habil olduğunu düşündü. Çünkü Habil olmasaydı onun suçlu olduğu ortaya çıkmayacaktı. O doğru olmasaydı bunun yanlışlığı meydana çıkmayacaktı. O çalışkan olmasaydı bunun tembel olduğu belli olmayacaktı. O beyaz olmasaydı bunun karalığı belli olmayacaktı. Karga olmasaydı bülbülün hani ötüşünün güzelliği meydana çıkmaz. Ya da bülbülün güzelliğin olması için kargaya ihtiyaç vardır. İşte bunun gibi Kabil'in kötülüğü Habil'le meydana çıktı. Habil'in iyiliğinin belirtisi ise Kabil oldu aslında. Ve bunun üzerine öfkeyle dedi ki "Le'aktulennek." Kesinlikle dedi seni öldüreceğim. İşini bitireceğim seni dedi. Yok edeceğim seni. Derin bir öfke var. İnsanoğlu kelimelere sahip. Ölümün, öldürmenin, ölmenin olmadığı günler o günler. Daha ne ölen olmuş ne öldüren olmuş bu bilinmiyor. Buna rağmen zihinsel dünyasında yok edicilik var. Hani melekler demişlerdi ya, Allah'ım sen yeryüzünde fesat çıkartacak, kan dökecek birisini mi yaratacaksın dedilerdi. İşte Kabil'de ortaya çıkan refleks buydu. Onu seni öldüreceğim dedi. Kesinlikle söylenen bir söz. İnatla ve gerçekten üstüne bastıra bastıra bir tehdit. Kale innemâ yeteqabbelullah minel müttakîn. Oysa kardeşi ona güzel bir nasihatta bulundu. İşte bize bir örnek bu. Bize karşı öfkeyle ağzından köpükler çıkararak hakaret yağdıran birisine karşı söylenecek söz yine güzel sözdür. Firavun'a karşı Musa Aleyhisselam Allahu Teala diyordu ki ona güzel söz söyle, yumuşak söz söyle. Şimdi burada da Habil'de aynı davranışı görüyoruz. Allah müttakilerden kabul eder. İnnemâ yetegabbelullahu minel müttakîn. Allah takva sahibi olanlardan kabul eder. İbadetlerin kabulü için şart nedir? Kurbanın kabul edilmesi için, namazın, orucumuzun kabulü için, yaptığımız bu amellerin, benim bu anlatımımın, sizin bu dinleyişinizin kabul edilmesi için ne gerekir? Müttaki olmamız gerekiyor. Kimdir müttaki? Takva sahibi olmak demek. Yani alarm halde Müslümanlık. Günahlar karşısında dikkatli, Allah'a isyana, Allah'a şirk koşmaya karşı oldukça dikkatli ve bu noktada elini kire bulaştırmıyor, gözünü Allah'ın istemediği noktaya götürmüyor. İşte takva budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde takvayı anlatırken diyor ki "Et-takva hahuna." Takva buradadır diyor ve kalbini işaret ediyor. Yani yürektedir takva. Allah korkusu. Allah korkusu deyince bizde canlanan şey biraz böyle hani korku filmlerinde ya da korku atmosferlerindeki o hezeyan gibi anlıyoruz. Öyle değil. Buradaki korkmak Allah-u Teala'nın kurallarının dışına çıkma korkusu. Böylece Allah-u Teala'yı kırma, Allah-u Teala'nın öfkesini kazanma, gazabını hak etme korkusu. Bundan dolayı Allah bana gücenirse, Allah bana darılırsa, Allah beni bırakırsa korkusu, ya ki Allah benim kulluğumu kabul etmezse korkusu, işte böylelerin yapacağı şey elbette çok dikkatlidir. İncelikli çalışacaktır. Yürekten çalışacaktır ve kalbinde bir hassaslık olacak. Dikkatli davranışının semeresi olarak da kulluğu kabul edilecektir. Allah kendisine karşı saygılı olan, kendisinin konumunu bilen ve Allahu Teala'nın makam mevkisi karşısında kendisinin acziyetinin farkında olan, yani müttaki olan kimselerden kabul eder, dedi Habil. Bu güzel bir nasihatti. Buna kulak vermeliydi. O öfkeyle kalkan, seni öldüreceğim diyen adam durmalıydı ve gerçekten şunu düşünmeliydi. Evet Habil, sende bir hata yok. Bütün hata bende. Ben takvayı yapamadım. Nefsimde, içimde, iç dünyamda Allah korkusu inşa edemedim. Allah'ın programladığı bir hayatı kabule bir türlü yanaşamadım. Ben, problem bende. Düzenlemem lazım. Rabbim tevbelerimi kabul et. Kardeşim sen de özür dilerim, sana hakaret ettim deyip bir kardeşlik ortaya koymalıydı. Bir insanlık belirtmeliydi ama öyle olmadı. لَاِنْ بَسَتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَن۪ي مَا اَنَا بِبَاسِتٍ يَدِيَ اِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ Habil konuşmasına devam etti. İkna sürecinde kardeşini döndürmek istiyor. Bakın burada hani korkuyla gözleri açılmış, ağzından ne çıktığını bilmeyen, ne olur öldürme beni, işte elini ayağını öpeyim falan tavrı yok. Habil cesur birisi. Çünkü mümin cesurdur. Karşısındakinin o seni öldüreceğim tavırları onu etkilemez. Hani kuru gürültüye pabuç bırakmaz Müslüman. Habil bunu deklare ediyor, ortaya koyuyor. Diyor ki ben seni öldürmem ama sen beni öldürürsün. Öldürmek için teşebbüste bulunursun. Elini kaldırırsın, vurursun. Senin niyetin kötü belli çünkü gözünü günah bürümüş. Senin gözünü iman dışı bir hayat bürümüş. Allah'ın korkusu olmayınca tabii ki senden korkulur. Amenna. Fakat ben biliyorum ki hayır, ben senden korkmuyorum ama fakat seni hayra çağırıyorum, doğruya çağırıyorum. Korkarım yanlışa düşeceksin kardeşim diye orada korkuyla değil ama imanla konuşuyor, onu ikna ediyordu. Çünkü Habil kendisinin ölümünden değil kardeşinin kafir olarak ölümünden, ölmesinden korkuyor. Çünkü biliyor ki eğer Kabil onu öldürürse Kabil olacak, katil olacak ve kaybolacak. Bu noktada kardeşini kurtarma çabasına konuşmakta. Le'in besak dediği, eğer diyor sen bana elini uzatırsan öldürmek için, sen bana yüklenirsen, sen bana doğru öldürme kastıyla gelirsen ben sana bunu yapacak değilim. Sende böylesi bir program var. Yani beni öldürmek üzere kurulu bir zihinsel yapım var. Derdim bu. Çünkü senin kalbinde fesat, senin kalbinde problemler oluşmuş. Ama ben sana karşı böyle davranmam. Çünkü neden? Neden bende ölüm ve öldürme olmaz? Ben niçin senin gibi olamam? Çünkü inni ahafullah, ben Allah'tan korkuyorum. Çünkü o Rabbel Alemin, alemlerin Rabbidir. Bakın ben senden korkuyorum değil. Kabil çok güçlüsün. İnan vallahi bana eziyet etmenden korkuyorum. Ne olur etme kardeşim falan diye böylesi bir söz yok. Ama diyor ki ben Allah'tan korkuyorum. Allah'tan korktuğum için ben senin gibi davranmam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la zarar ve la zarar. Zarar yok, zarar vermek yok. Zarara zararla karşılık vermek de yok. Yani sen benim arabamı çizdin, ben de senin kafanı çizerim. Böyle bir tavır söz konusu değil. Sen bizim camı kırdın, ben de senin pencerenizle uğraşacağım. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani sen benim işte hanıma, kızıma şöyle şöyle davrandın, ben de seninkine böyle davranacağım. Böyle bir şey söz konusu değil. Zarara zararla karşılık vermez. Elbette yapılan suçların bir cezası vardır. İslam bu cezaları koymuş, kurallarla belirtmiştir kitabında. Bunlara Allah'ın sınırları diyoruz. Hududullah. Allah yapılan günahların mutlaka cezalarını vermiştir. Kitabına bunu kaydetmiştir. Uygulamamızı da istemiştir. Ama bununla birlikte öfke yok, kin yok. Kardeşimizin bize karşı öfkelendiği gibi ben ona karşı aynı öfkeyi taşıyamam. Onun cahilce ayağa kalkışı gibi ben ona kalkışım olmaz. Onun bana vurduğu gibi ben ona vurmam. Ama beni de vurmam gerekiyorsa farklı vururum. Mesela ben bir çocuğu dövebilirim. Ama niçin? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki bir çocuk 7 yaşına geldiğinde ona namazı öğretin. Eğer 10 yaşına geldiğinde namaz kılmamaya ısrar ediyor, inat ediyorsa onu hafif yolu dövün diyor. Yani gözünü şişirin manası değil belki ama hafif yolu onu dövmemizi istiyor bizden. Bu bu dövüş ile bir başkasının ağzını köpükler saçarak öfke ile küçücük bir çocuğu dövmesi, saçını sakalına asılması, perişan etmesi aynı şey değildir. Müslümanın dövme tekniği, Müslümanın savaşma tekniği, Müslümanın kan dökme tekniği ile kafirinki, inanmayanınki aynı olmayacaktır. Biz Müslümanlar da kan dökeriz, kurban kesiyoruz. Biz Müslümanlar da savaşırız, cihat diyoruz adına ve yıllarca, yüzyıllarca Müslümanlar kendi ortamlarını korumak, kollamak için fetihler yapmışlar, savaşmışlardır. Ama bu savaşlar temiz savaşlardır. Şimdi netice itibariyle müminin duruşuyla kafirin duruşu arasında fark vardır. Müslümanın yiyişiyle kafirin yiyişi arasında fark vardır. Habil bunu ortaya koyuyor. Ben senin gibi olmam çünkü ben Allah'tan korkuyorum. İnni ehafullah, ben Allah'tan korkuyorum. Hayatımı Allah'a göre ayarlıyorum çünkü. Çünkü o alemlerin Rabbidir, evrenin sahibidir. Her şey onun elinden çıkmaktadır. İnni ben, üridu, ama istiyorum ki. Ben şunu istiyorum. Bak, zihnimden geçeni bilesin. Ben şunu istiyorum. En tebu'e bi ismi ve ismike fetekune min ashabin nar. Senin şöyle olacağını tahmin ediyorum. Sen de şu olacak, ben neden sana karşı elimi uzatmıyorum ki? Sen beni öldürürsen eğer, biliyorum sen benim günahım da yükleneceksin. Benim de hatalarım var. Ben sütten çıkmış ak kaşık değilim. Ama sen beni öldürdüğünde, bana karşı elini uzatıp da suç işlediğinde, benim olası nefsimde oluşan, sana karşı bir öfke ve kin ile ortaya çıkacak olan günahlarımı da yükleneceksin. Kendi günahın üzerine artı olarak bir de benim günahlarım yükleneceksin. Ve böylece ateşin ashabı, ateş ekibinden olacaksın. Ben böyle düşünüyorum. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ Zalimlerin cezası da budur dedi. Ben bunu istiyorum. Ben istemiyorum senin suçunu. İstemiyorum senin günahını yüklenemem. Kendi derdim var zaten. Ben endişeliyim. Kendi dünyamdan, kendi yaptıklarımdan, kendi yapmadıklarımdan. Ama sen beni öldürürsen, bana karşı böyle harekette bulunursan, sen benim de günahımı yüklenecek, kendi günahını alacak ve zalimlerden olacaksın. Zalimlerin cezası korkunçtur. Bu güzel sözler, bu nasihatler, bu sabır dolu, bu merhamet dolu, bu hak dolu tavsiyeler Kabil'in kulağına gitmedi. Çünkü onun kafasında artık bir taassup var. Bir şeye karar vermiş, gözünü kan bürümüş ve ikna olma imkanına sahip değil. Duymuyor çünkü. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafiri anlatırken اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ diye anlatıyor. Kafir o kimsedir ki ha uyarmışsın ha uyarmamışsın, değişmez. Aynı minvalde devam eder diyor Allah-u Teala. Yani o uyarıyı almaz, uyarılmaz. Mümin ise Allah'ın ayetleri karşısında etkilenir, değişir ve dönüşür, farklılaşır. Habil'in bunca güzel cümlesi, hak ifadeleri, kardeşçe sözleri karşısında ve hatta biraz sitemyar olarak söylediği sözler karşısında onda bir şey olmadı. Duymadı bile. Bu uyarıları almadı. Uyarılmadı. Ya ne oldu? O tek bir ses duyuyordu iç dünyasında. Öldürmelisin, yok etmelisin. Bütün suç onda. Ve bu ses onun tüm zihnini kapladı, beynini kapladı. Kur'an ifadesiyle فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيهِ Kardeşini öldürme konusunda kendisi, nefsi ona bu durumu pişirdi. Tavaat kelimesinde hani Türkçe'ye yakın bir ifadeyle tava getirmek desek, tava getirdi. İç dünyasında, bilinç altında, bilinç üstü neyse, işte oralarda bir yerde oluşan bir fikri sabit, yani kesinlikle bu noktaya kendisini teksif etmiş ve düşünüp duruyor. Ama o olmasaydı, o kurban kabul edilmeseydi, bu böyle olmazdı. Ben hala iyi bir insan olacaktım. Şimdi babamın gözünde düştüm, perişan oldum. Artık kimse bana saygı duymuyor, eşim bile bana saygı duymuyor diye hep aynı kelimeler çınlıyordu zihninde. Hep aynı şeyleri düşünüyor, onları konuşuyordu. Nefsi bunu hoş gösterdi. Buna karar kıldı. Aslında önce çok ciddi bir şekilde öldürmeyi planlamıyordu. Ama ağır ağır plan yapmaya başladı. Gecelerini bu plana ayırdı. Gündüzleri bu planla doldu. Ha bunlar benim cümlelerim. Kur'an-ı Kerim sadece diyor ki nefsi ona bu işi pazarladı, ayarladı, tava getirdi, ağır ağır işinde pişirdi. Kur'an böyle söylüyor. Yani bir hamlede olmuyor günah. Anında yapılan işlemler vardır. Mesela Musa Aleyhisselam da bir adam öldürdü. İki kişi kavga ediyordu. Ayırmak için araya girdi. Öteki adamın tavrı karşısında bir yumruk vurdu ve adam öldü. Bu şeytan işiydi. Burada kasıt yok. Burada sadece bir belki yanlışlık söz konusuydu. Adam öldürme planı ve projesi yoktu. Ama Kabil'inki öyle değil. O ayarladı. O düzenledi. Habil'in giriş çıkışlarını, nereye nasıl gittiğini, ne zamanlar uyuduğunu, nerede boş kaldığını, hangi ortamda öldürürse neler olabileceğini planladı, ince ince hesap etti. Çünkü ondan sonraki tüm kafirlerde de görüyoruz ki onlar hep plan yaparlar. İç dünyalarında günahı ayarlarlar. Müslümanlar, değerli dinleyenler, biz içimize günah taşıyan insanlarız. Zaman zaman içimize bir takım günahlar boy gösterebilir, baş verebilir. Onları küçükken ezmek gerekir. Yani iç dünyamızdaki günah isteği oluştuğunda onu koparmalıyız, onu bitirmeliyiz, onu tüketmeliyiz. İçimizde bitmeli, başlamadan yok olmalı ve solmalı. Değilse içimizde bir günah yeşertirsek o büyür, büyür ve bekler vaktini. Ne zaman bir imkan buldu, fide olarak dışarı çıkar ve fidanlaşır, ağaçlaşır. Hayatımıza kök salar o günah, bize egemen olur. Öyleyse hani günah başı daha küçükken ezilmelidir kalbimizde. Çünkü asıl günah kalpte başlar. Böylece fe asbaha minel hasirin, kardeşini öldürdü. Fe katelahu, onu öldürdü. Fe asbaha minel hasirin, ve kaybedenlerden oldu. Hüsrana uğrayanlardan oldu. Kur'an-ı Kerim hüsranı kazançsızlık olarak anlatıyor. Asr suresini bilirsiniz. Hani Allahu Teala diyor ya vel asr İnnel insane lefî husr. İnsan ziyandadır diyor Allahu Teala, zamanını değerlendirmediği, ömrünü boşa harcadığı için. Şimdi Kabil de bütün ömrünü boşa harcadı. Bu öldürme hadisesiyle sadece adam öldürmek değildi suçu. Onun suçu Allah'ın seçtiğini beğenmemekti. Allah'ın kabul veya reddine karşı çıkıştı. Çünkü mesele şuydu ki kurbanları kabul eden Allah'tı. Ve Kabil bunu kabullenmiyordu. Kabil bunu kabullenmediği için hüsrana düştü. Katillik onun ikinci günahı oldu aslında. Böylece kaybedenlerden, böylece işi bitenlerden oldu. Ama şimdi ortada bir ceset var. Kardeşiydi, ölmüştü ve ne yapacaktı? İlk defa ölüm meydana çıkmıştı. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا. Merhametli Rabbimiz bir karga gönderdi ona. Öyle bir karga ki يَبْحَسُ فِي الْاَرْضِ, yeryüzünü kazıyor. Niçin? لِيُّرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْعَةَ اَخ۪ي, kardeşi olan bir başka karganın leşini, cesedini gömmek için yeri deşeleyen bir başka karga gönderdi. Manzara çok komik, manzara çok ilginç, manzara insan için çok acınası. Düşünsenize, kardeşinin cesedi bu başında, elindeki o öldürme aletiyle oturmuş duran bir adam ve ne yapacağını bilemiyor. Sonra bir karga görüyor ileride. Kardeşi diğer bir karga ölmüş, o da toprağa eşeliyor, sonra kardeşini oraya gömüyor, üstünü kapatıyor. Bunu görüyor ve aynısını Kabil, Habil için yapıyor. Kardeşini gömüyor ve diyor ki gale ya veylete, yazık bana, tuh bana, yazıklar olsun bana. E aceztu en ekune misle hazel gurab, şu karga kadar olamadım. Şu karga kadar olamadım ki kardeşimin cesedini gömeyim de ondan kurtulayım. Fe uveriye sevete ahi. Kardeşimin cesedini gömecek bir akıl bile yok bende diye pişman ol. Pişmanlığı adamı öldürmek suçundan dolayı değil. Pişmanlığı Allah'a isyanından dolayı değil. Pişmanlığı Allah'ın programını beğenmezlikten dolayı değil. Aslında hala orada inat ediyor. Onun pişmanlığı aklını kullanamadığı için. Karga kadar aklım yok diye hayıflanıyor. Değilse, eğer gerçekten pişman olsa, hakikat anlasa yaptığı günahın büyüklüğünü, 99 kişiyi öldürmüş bile olsa Allah'ın affı umulur. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Ama Kabil'in pişmanlığı öldürme suçunda değil, ne yapacağını bilemediği için. Yani bir cesetle baş edemedik be, bir bu kadarcık bize aklımız bile yok diye kendi kendine kızıyor. Değilse öldürmeden pişman değil. Evet, hani bir söz var ya, kılavuzu karga olan diye. İşte insanın kılavuzu kargadır. Ve Allahu Teala insana kargayı kılavuz eylemiş ve bu komik durumda insan günahtan dolayı aslında kala kalmıştır. Eğer Allah bize öğretmese insanın bir şey bildiği yoktur. Kendi suçunu bile örtmeye güç yetiremez insan. Kapatamaz hatasını. Öylece kala kalır. Kabil güya her şeyi düşünmüştü. Öldürme hadisesinin tüm safhalarını ayarlamıştı. Önce şöyle, sonra böyle yaparım, ardından bunu yaparım diye planlar yapmıştı. Fakat sonuç itibariyle yenildi ve bilgisizliğini anladı. Fe asbaha minen nadimin, böylece pişman olanlardan oldu. Bu şekliyle ilk katil, ilk insan ve Adem'in oğlu Kabil. Evet değerli dinleyenler, böylece anladık ki adam öldürmek, bir kişiyi öldürmek, bütün alemi öldürmek gibidir. 32. ayette Maide suresi böyle devam eder. Biz surenin tamamını anlatmayı istemedik. Biz sadece peygamberleri tanıyoruz şu sıra. Ama siz dilerseniz Maide suresini okumaya devam edin bu bölümüyle. Bundan sonraki bir programda Nuh aleyhisselamla buluşmak üzere. Velhamdülillahi rabbil alemin.